Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo frekanslarında Kendi Gök Kubbemiz programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz İbrahim Selman Apa. Efendim, geçen hafta Mimar Sinan'ı konuşmaya başlamıştık. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, Mimar Sinan'la ilgili anlatacağımız başka bir mesele de Ayasofya'ya olan etkisi. Bildiğimiz gibi Ayasofya Bizans dönemi eserlerinden biri. Ancak Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul'un müjdelenmiş Kutlu Fethi gerçekleştikten sonra Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi olarak hizmet vermesi yönünde bir karar alınmış, Camii Şerife çevrilmiş. Tabi Ayasofya'nın tarihinde daha önceki programlarda Ayasofya'yı anlattığımızda defaatle yıkıldığından, farklı yerlerinde farklı hasarlar oluştuğundan ve tamir edilemediğinden bahsetmiştim. Mimar Sinan döneminde bu sorun çözülmüş. Ayasofya tarih boyunca büyük badireler atlatmıştır. İlk yapılışının ahşap olduğu bilin Ayasofya, yandıktan sonra kargir olarak inşa edilmiştir. Deprem sonucu yıkılınca tekrar inşa edilmiştir. Bugünkü yapı Sinan'ın Ayasofya'sıdır demek mümkündür. Yapısal sorunları olmasına rağmen Mimar Sinan'ın köklü tahkimatı, yapının alt kaidesini payandalarla sağlama alması, iki kalın minare ile yapıyı dengelemesi Ayasofya'yı günümüze taşıyan etken olmuştur. Tabi Mimar Sinan deyince tarihteki o mimarlık, mühendislik, o derin zekanın çağını aşan bilgisini ve bugüne taşınan birçok efsaneyi ya da o günden bugüne gelen bilgilerin aslında ne anlama geldiğini konuşmamak olmaz. Mimar Sinan bildiğimiz gibi dünyanın en büyük mimar ve yapı sanatçılarından biri. Kanuni başta olmak üzere 3 büyük Osmanlı padişahının döneminde hizmet vermiş birinden bahsediyoruz. Padişah 2. Selim döneminde Mimar Sinan'dan bir cami yapmasını isteyince Sinan da cami için uygun bir yer bulmak için araştırma yapmaya koyuluyor. Edirne sınırları içinde yapılması istenen cami için Mimar Sinan uygun yeri bulduğunu düşünmüş, fakat camiyi yaptırmak istediği yerin sahibi olan kadın çok anlaşılması zor ve ters bir insanmış. Ayrıca caminin şimdiki yerinde o dönemlerde büyük bir lale bahçesi varmış. Bahçe sahibi kadın da bu yüzden oraya yapı inşa edilmesini istememiş ve ters davranışlar sergilemiş. En sonunda kadını ikna etmek için 2. Selim'le birlikte bir sefer dönüşü kadının yanına gitmişler. Karşısında padişahı gören kadın istemeye istemeye bahçeye cami yapılmasına müsaade etmiş. Fakat bahçesini verirken de bir teklif sunmuş. Kadın bir zamanlar burada bir lale bahçesi olduğunun unutulmaması için eserde lale motiflerinin kullanılmasını istemiş. Bu istek de padişah tarafından kabul görmüş ve Mimar Sinan'a bu isteği yerine getirme talimatı verilmiş. Mimar Sinan da cami yapılırken aslında gönülsüz olarak kadının isteğini yerine getirmiş. Sinan'ın ustalık eserim olarak da adlandırdığı Selimiye Camii'nin tam ortasında yer alan müezzinlik mahfilinin sol ön ince mermer ayağının iç kısmında yaklaşık 5 santimetre boyunda ve ters olarak sütuna lale işletir. Rivayete göre Sinan'ın işlettiği lale motifi caminin arsası içinde eskiden bir lale bahçesi olduğunu, ters yapılması ise sahibinin tersliğini ifade etmektedir. Süleymaniye Camii, Mimar Sinan'ın kalfalık eseridir. 138 pencereden ışık alan, akustik ve havalandırma düzeni mimari bir şaheser olarak düzenlenen bu cami, tam 7 yılda bitirilmiştir. Ancak 7 yıllık bu uzun süre Kanuni Sultan Süleyman'ın canını epey bir sıkmıştı. Tarihin en büyük ustası olan Sinan'ın bu yapıyı neden bir türlü bitiremediğini anlayamamıştı. O sırada her taraftan dedikodular gelmeye başlayıp, diğer çalışanlar Mimar Sinan'ın çalışmadığını, tembellik yaptığını, oturup nargile içtiğini söyleyince Kanuni, durumu kendi gözleriyle görmek için bir ikindi vakti Süleymaniye'ye gitti. Muhteşem yapının içine girdiğinde Sinan tam olarak söylendiği gibi caminin ortasına oturmuş ve nargile içiyordu. Bu duruma çok sinirlenen Sultan Süleyman, "Bu ne iştir ustabaşı?" diye sordu. Oysa Mimar Sinan'ın içtiği nargile de tütün yoktu. İçtiği sadece suydu. Usta mimar nargilenin fokurtularını dinleyerek caminin akustiğini ölçmeye çalışıyordu. Mihraptaki imamın sesini aynı oranda bütün camiye nasıl ulaştıracağını hesaplıyordu. Bunun için Anadolu'nun değişik köşelerinden 65 tane dev turşu küpü getirtti. Bu küpleri içleri boş, ağızları dışarıya gelecek şekilde kubbenin eteklerine dizdirdi. Amacına ulaşmıştı Mimar Sinan. Sesi yüzlerce metrekarelik mekanın her köşesine en iyi şekilde yaymayı başarmıştı. Kanuni de Sinan'ın asıl niyetini anlamış, ustasını hemen bağışlamıştı. Mimar Sinan yapının içine bir de hava koridoru inşa etti. Elektriğin bulunmadığı o yıllarda Süleymaniye 275 dev kandille aydınlatılıyordu. Sinan bu kandillerden çıkan is cami zarar vermesin ve cemaati de rahatsız etmesin diye orta kapının üzerine küçük bir açık da yaptırdı. Binanın değişik köşelerine açtığı oyuklardan giren islerin bu odada toplanmasını sağladı ve adına da is odası denilen bu bölümün içine özel bir nemlendirme sistemi kurdu. Odada toplanan islerden dönemin en kaliteli mürekkebini damıtmayı da ihmal etmedi. Süleymaniye Camii'nin duvarlarında gördüğünüz o harika süslemeleri, yazıları ise caminin kandillerinden çıkan isle damıtılan mürekkeple yaptı. Ayrıca caminin hangi köşesini, hangi duvarını ölçersek ölçelim, sayısal olarak karşımıza Allah kelimesinin ve katlarının çıktığını görürüz. Günümüzden asırlar öncesinin bilimiyle ve teknolojisiyle inşa ettiği bu yapıyla Mimar Sinan'ın tarihimizin en önemli parçalarından biri olduğunu anlıyoruz. Ve bir kez daha düşüncelerine hayran kalıyoruz. Efendim, Kayserili Koca Sinan tarih sahnesinde adını ilk kez Mohaç Meydan Muharebesi'nde duyurmuştur. Dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman'a 13 günde Prut Nehri üzerinde bir köprü inşa edeceğine söz veren Mimar Sinan, köprüyü tam da söylediği vakitte bitirerek Osmanlı Devleti'nin savaşı kazanıp Beristan'ı ele geçirmesinde çok büyük rol oynamıştır. Köprünün yapımında kullandığı farklı teknikler ve sınırlı imkanlarla tam vaktinde bitirerek dehasını ortaya koymuştur. Bu başarısından sonra da Kanuni tarafından mimarbaşılığa getirilmiştir. Efendim, Mimar Sinan'ın en çok bilinen eserlerinden biri olan Şehzadebaşı Camii'nin 1990'lı yıllara denk gelen restorasyon çalışmalarında kendisi tarafından kaleme alınan bir mektup bulunduğu iddia edilmiştir. Bu mektupta caminin restorasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulacağı zamanı 400 yıl önceden gören mimarın ham madde ve yapı teknikleri konusunda kendinden 100 yıllar sonra bu yapıda çalışacak mimarlara ve mühendislere zarif bir dille gösterdiği söylenmiştir. Efendim, Mimar Sinan yapılarında o kadar ham maddeden, ana malzemeden çalmayan, yapısını sağlam yapan, tedbirini alan, sonrasını tevekkül eden bir zattı ki, rivayete göre Koca Sinan büyük bir inşaata başladığında Anadolu'nun bazı kesimlerinde yumurta kıtlığı yaşanırmış. Bu kıtlığın sebebi olaraksa mimarın inşa ettiği yapıların temelinde kullandığı yumurta akından elde edilen harç olarak gösterilmiş. Yani Osmanlı döneminde Anadolu'da yumurta stoğunu tüketecek kadar, yumurta kıtlığı oluşturacak kadar sağlam yapmaya, malzemeden çalmamaya özen gösteren hakkaniyetli, liyakatli bir mimar. Son olarak zikredeceğim Eğri Minare hikayesi, inşaatı neredeyse bitmekte olan Süleymaniye Camii Külliyesi'nin içindeki 4 minareli cami herkesin ilgisini çekmektedir. Ustalar yapıyı tamamlamak üzereyken küçük bir çocuk bu minarelerden birini incelemeye başlamış. Ona göre incelediği minare eğri duruyormuş ve bunu oradaki ustalara söyleyip düzeltmeleri gerektiğini savunmuş. Bunun üzerine ustalar minareyi inceleyip böyle bir şey olmadığına çocuğa anlatmak istedilerse de çocuk asla inanmamış ve diretmeye devam etmiş. En sonunda ustalar çocuğun ısrarına karşı onu azarlayıp dövmeye başlamış. Küçük çocuğun hüngür hüngür ağlamasını duyan Mimar Sinan, çocuğa derdinin ne olduğunu sorunca minarenin eğri olduğu yanıtını almış. Ustalara da Cun haklı olduğunu, hemen çekip düzeltmeleri gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine bir işçi, yanında uzun ve kalın iplerle birlikte minareye çıkarılmış. İpin ucu minarenin gövdesine sıkıca bağlanmış, diğer ucunu aşağı sarkıtmışlar. Birkaç işçi de ipin aşağı sarkan ucunu kavradıktan sonra Mimar Sinan çocuğa düzelip düzelmediğini sormuş ve çocuk da biraz daha düzeltilmesi gerektiğini söylemiş. Ustalar da yalancıktan ipe asılıp düzeltmiş gibi yapmaya devam etmiş. Sonuçtan memnun olan ve artık eğri olmadığına inandığı minarenin mutluluğuyla çocuk eve geri dönmüş. Bütün ustalar ve işçiler hayretler içinde Mimar Sinan'a baka kalmışlar. Sinan da meraklarını gidermek için onlara şöyle hitap etmiş. Hepinizin hayret ve merak içinde olduğunuzu biliyorum. Küçük çocuğu ikna edebilmek için çok basit yollar varken onu döverek inandırmaya zorlamak siz koca adamlara yakışır mı? Unutmayınız ki karşınızdaki bir çocuktur. Onu ikna edemezsiniz. Halkı da ikna edemezsiniz. Şimdi bu çocuk mahalle mahalle dolaşarak burada yapılan minarenin eğri olduğunu avaz avaz bağırıp halka duyurursa, yaptığımız bu caminin adı Eğri Minareli Cami olarak kalır. Fakat siz çocuğu anlayacağı bir üslupla inandırırsanız hem o hem biz rahat ederiz. Şimdi anladınız mı neden böyle davrandığımı? Bunun üzerine caminin yapımında çalışan insanlar yaptıkları hatayı anlamışlar ve olaydan büyük bir ders almışlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu olaylardan ders alması gereken sadece Mimar Sinan'ın çalıştırdığı işçiler değil, bizim de almamız gereken birçok ders var. Tarih tekerrürden ibarettir derler. Mehmet Akif'in ibret alınsaydı hiç tekerrür eder miydi diye bir cevabı vardır tarihin tekerrür etmemesi gerektiğine dair. Efendim, İstanbul'da, Hatay'da, Halep'te ve memleketin birçok yerinde, Bursa'da arşivlerden elde ettiğimiz, edebi kaynaklarımızda gördüğümüz birçok deprem var. Hatta bazı depremler öyle ki risalelere alınmış ve küçük kıyamet olarak zikredilmiş. Kıyametin koptuğunu düşünenler olmuş. Efendim, Mimar Sinan, 400 yıl öncesinin mimarından bahsediyoruz. İbret almak mecburiyetindeyiz. Lütfen. Evet, deprem Allahü Teala'nın kaderinin, planının bir parçasıdır. Evet, arzın sallanması, yeryüzünün kırılmalara uğraması, zelzelelerin oluşması tecellayı kaderdir. Ama tedbir almak mecburiyetindeyiz. Deveyi bağlayıp sonra tevekkül etmek mecburiyetindeyiz. Öyle ki biz yapacağımız işi Mimar Sinan gibi malzemeden çalmadan, liyakatle, sağlamlıkla, işini iyi bilen insanlara teslim ederek güzelce yapacağız, yaptıracağız. Sonra yine yıkılırsa teslim olup bu şüphesiz Allah'ın bizim üzerimizdeki bir imtihanıdır diyeceğiz. Hepimize düşen vazife sadece deprem meselesi değil, bir müteahhit, bir mühendis, bir mimar meselesi değil bahsettiğim. Herkes işini iyi yaparsa maddi, manevi, ruhani, zihni depremlerden arınmış oluruz. Hocalarımız işlerini iyi yapacaklar, öğretmenlerimiz işlerini iyi yapacaklar, kaçınmayacaklar. Bizler burada medya işinde, radyoculukta iyi radyocular olacağız. Sizlere iyi hitap edeceğiz. Doğru bilgileri, sağlıklı bilgileri, hakkaniyetli bilgileri sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. Böylelikle herkes işini iyi yapmaya çalışırsa, mükemmelliyetçi bir tavırla davranıp sını tevekkülle Cenab-ı Allah'a bırakırsa hiç şüphesiz Allah da bizi zelil değil aziz edecektir. Efendim, tüm Erkam Medya arkadaşlarımız, kuruluşumuz adına Kendi Gök Kubbemiz programı olarak bendeniz İbrahim Selman Apa. Depremde vefat eden, Cenab-ı Allah'tan niyazımız şehadet şerbetini içen, şehit olan tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, mağfiret ve cennette cem olmayı niyaz ediyoruz. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz. Hem bedenen, hem ruhen, hem zihnen maddi manevi yarası olanlara, geride kalanlara sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Ve sizlerden naçizane bir kardeşiniz olarak bir istirhamım var. Biliyoruz bu 10-11 ilde yaşanan elim hadiselerde, depremlerde birçok depremzede kardeşimiz var. Geçmiş depremlerden tanıştığım dostlarımdan biliyorum, başka illere taşınıp başka illerde okullarda okudukları zaman onlara işte siz depremzedesiniz, anlatın neler oldu, neler yaşadınız, neyin var, neyin yok, işte siz deprem çocuğusunuz vesaire gibi tavırlar onları incitecektir. Sizlerden istirhamım, zaten çok acılı bir dönemdeyiz. Onlar için daha da acılı bir dönem. Onlara depremzede demeyelim. Sevgili öğretmenlerim, sevgili öğrenci kardeşlerim, komşuları olanlar, depremzede komşusu olanlar, onlara depremzede demeyelim. Ya da mağdur demeyelim. Acıyarak bakmayalım. Onlara kardeşim diyelim. Sevecen davranalım. Normalde komşularımız nasılsa öyle davranalım. Normal öğrencilerimiz nasılsa öyle muamele edelim. Öğrenci arkadaşlarımız, arkadaşlarınız nasılsa onlara da öyle davranın. Acırza bakmayın. Sizlerden istirhamımız naçizane budur. Efendim ben Erkam Radyo frekanslarında Kendi Gök Kubbemiz programından İbrahim Selman Apa, haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek niyazıyla hoşça kalın, Allah'a emanet olun.